Ayrım 14.
Gerçekte demokrasilerin temelindeki itici fikir budur. Lincoln, demokrasi halkın halk için halk tarafından yönetimidir derken kastettiği halkın kral ya da imparator ya da padişah tarafından kral, imparator ya da padişah için yönetimi demek olmadığıdır. Zaten vatandaşın eşitliği, halk yönetimi deyimleri burjuva demokrasilerinde ancak soyut ve yasal birer anlam taşırlar. Ancak proletaryanın kuracağı sosyalist demokrasilerdedir ki bu deyimler ve kavramlar somutlaşacak, İlhan Selçuk'un ima etmek istediği anlamları kazanacaklardır. Demek ki cumhuriyetimizin tanımlanmasında dikkatli olmak, peçelerle havluları birbirine karıştırmamak lazım. Gelelim İlhan'ın bu tanımlamadan çıkardığı sonuçlara. Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği devrim teokrat bir mutlakiyet yönetimine karşı gerçekleştirilmiş demokratik bir devrimdir. Amacı ise klasik burjuva demokrasisidir. Yani bugün yaşadığımız siyasal rejim. Bu anlamda amacına mükemmel varmıştır. İlk 10-15 yıldaki bürokrasi diktası sonradan ikide bir nükseden İlhan Selçuk'un her defasında ilericilik sandığı bürokratik faşizan müdahaleler ilk günden son güne irade-i milliyenin egemen olmasını engelleyememiş, anayasasından medeni hukukuna, ticaret yasasından borçlar hukukuna kadar her alanda kurumlaşmış bir burjuva düzeni çatır çatır kurulmuştur. Yönetimin halkın yönetimi olmasına gelince klasik burjuva esprisi içinde alınırsa bu da olmamış sayılamaz. Zira bu espri içinde halk deyimi hanedandan olmayan, soylu olmayan anlamını içerir. Ah, kimse de Türkiye'de yönetime hanedandan kişilerin egemen olduğunu söyleyemez. Buna karşılık Cumhuriyet'in 20. ile 30. yılları arasında bir bürokrasi diktası, bir seçkinler cumhuriyeti eğilimi belirmiş, kadrolaşmış fakat demokrasiye geçişle birlikte 1950 tarihinde paldır küldür tasfiye edilmiştir. Bugün en yüksek genel müdürlerin, en yetkili yargıçların, en sorumlu güvenlik yetkililerinin toplumsal kaynağını araştırın, karşınıza ya bir kasabalı çıkar ya bir köylü, üstelik çoğu eşraf çocuğu da değillerdir. Ordunun ve eğitimin bütünüyle halk çocuklarının elinde olduğu bir gerçek değil mi? Bir de zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu iddiası var. Bu bizde beylik bir iddiadır. Muhalefet olsun diye aklına geleni söyler. Bir kere klasik burjuva demokrasisinde zengin olmayacak diye bir şey olmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinde de zenginlere karşıyız diye bir şey yoktur. Nasıl olsun ki? Devrim demokratik burjuva devrimidir. Böyle devrimlerse dünyanın her ülkesinde büyük burjuvaların çıktığı, halkı zenginlerin kesin çizgilerle ayrıldığı çağdaş bir takım toplumsal düzenlere dönüşmüşlerdir. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da bol bol zengin de vardır. Halkın öteki kesimleriyle aralarında büyük yaşama farkları da vardır. İlhan Selçuk'a göre bu ülkelerde demokrasiyi yani amaçları olan halk yönetimini gerçekleştirmemişler midir? Zaten demokrasinin giderek sanayi burjuvasının monopol rejimi olmasıdır ki ileride proletaryanın sosyalist demokrasisini zorunlu kılacaktır. Hal böyle olunca Türkiye'de demokratik devrimi yapan kadronun kendi zenginlerini yaratmak istemesi yaptığı devrimin mantığı gereğidir. İşin daha ilginç yanı son 30 yılda Türkiye'de zengin olanların eskiden de zengin olmadıklarıdır. Hele karıştırın bir soylarını soplarını, 2. Dünya Savaşı yıllarında hemen hepsinin ya küçük tüccar, küçük sanayici ya da devlet iktisadi teşekküllerinde büyük yönetici olduklarını görürsünüz. Ne demektir bu? Şu demek. Burjuva demokrasisi henüz gençlik dönemini yaşadığı için aşağıdan yukarıya sınıfsal değişim işliyor. Dün mütevazi bir bütçenin sahibi olan kişiler bugün ama şu ya da bu biçimde Ali'nin külahını veliye geçirerek milyoner olabiliyor. Peki aynı sınıfsal dönemde Batı demokrasilerinde bu böyle olmamış mı? Henry Ford'un meteliksizken milyarder olduğunu herkes bilmiyor mu? Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde sanayileşmediği ya da savunmasının yabancı ülkelerin insafına bağlı kaldığı iddialarına gelince, bunların Cumhuriyet'in kendisiyle ne ilgisi var? Türkiye'yi sanayileştirecek olan rejimin mantığına göre sanayi burjuvasıdır. Bu Türkiye'de yoktu, yeni oluşuyor. Sanayi de öyle. Yeni olmasına rağmen attığı adımlar da az buz sayılmaz hani. Dış politikadaki aksaklıklara gelince bu daha ziyade demokratik ve anti-emperyalist bir noktadan yola çıkmış devrimi, sonradan bürokrasi diktası halinde yozlaştırmış olanlarla onların ardı sıra gelen bazı hükümetlerin eseridir. Rejimin bunda günahı ne? Kavram karışıklığından yakınıp duruyoruz ya, acaba bazı kavramların herkesin kafasında asıl boyutlarıyla belirmelerine biraz da biz engel olmuyor muyuz? Sağcı mıdır, solcu mudur? Kuşkusuz sizin kafanıza da takılmıştır bu. Mustafa Kemal Paşa'ya ve yaptığı devrime bakanlar eğer sağdan bakıyorlarsa ona solculuk, soldan bakıyorlarsa sağcılık gibi görürler. Bu yüzden de bir çelişikliktir gider ortalıkta. Kimilerine göre Mustafa Kemal ülkenin altını üstüne getirecek radikal değişiklikleri gerçekleştiren, sultanı ve egemenliğini ortadan kaldırıp iktidarın temelini halkın iradesine bağlayan basbayağı solcu bir devrimcidir. Kimilerine göre ise liberal ekonomi düzenine bağlı, zengin yetiştirmekten yana kadrosunun iktidarı konusunda sinek uçurtmayan sağcı bir devlet adamı. Acaba hangisi doğru bunların? Hangisi daha çok tarihsel ve toplumsal gerçeği deyimliyor? Mustafa Kemal ulusal demokratik devrimi yapmaya heveslenmişti diyoruz. Heveslenmişti değil, bunu yapmıştı da ama bu devrimin nesnel koşullarının gerçek anlamda oluşamamış olduğu bir ülkede. Sanırım her şeyi karıştıran bu. Zira olağan ulusal burjuvazinin mutlakiyet düzeni içerisinde gelişerek ekonomik altyapının sahibi durumuna gelmesi, giderek devrimi gerçekleştirip gerçek iktidarın eline geçirmesi. Bu olmayınca iktidarı, üstelik ulusal bir kurtuluş savaşı ve vatan savunması sonunda aydınlardan, halktan, bürokratlardan oluşmuş tarihsel bir blok ele geçiriyor, ondan sonra da devrimin gereklerini yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi bunları biraz daha açalım. Mustafa Kemal irade-i milliyeyi kuvayi milliye zoruyla teokrat sultana karşı egemen kılıyor. Bu demokratik devrimin anamayası. Buradan doğacak rejimin gittikçe liberalleşerek bildiğimiz burjuva demokrasisi olması gerek. Gerek olduğunu onlar da biliyorlar ama hatta İzmir İktisat Kongresi'nde bunu açıkça söyleyip teşebbüs-ü şahsiyi esas alan bir iktisat programı oluşturmak istiyorlar ama ülkenin nesnel koşulları henüz o burjuvaziyi yaratmamış. Zira kısmen imparatorluğun yarı sömürge, kısmen çok uluslu oluşu, oluşan komprador burjuvazinin bile Müslüman olmayan azınlıklardan doğmasına, Kurtuluş Savaşı'yla birlikte kaçmasına neden olmuş. 1-2 yıl içinde devlet yardımıyla da olsa bir burjuvazi yaratılmaz ki, üstelik millet mazlum bir millet, tümüyle sömürülmüş, ezilmiş, yoksul düşürülmüş yani. O zaman ne olacak, daha doğrusu ne oluyor şu, demokrasi tıpkı Rus devrimine sosyalizm gibi ana amaç olarak kalıyor. Türkiye, deyim uygun düşerse bir geçiş dönemine giriyor. Bu geçiş dönemi bir yandan ulusal burjuvaziyi yaratma sürecidir, bir yandan da planlı ekonomiye başvurup ülkenin endüstrileşmesini, kalkınmasını sağlama süreci. Yalnız bu süreç içerisinde devrim liderinin ve takımının başlangıçtaki davranışı ve siyasal tavrı çok ilginçtir. Devrimin amacı demokrasidir, yani çoğulcu ve özgürlükçü bir düzendir. Bu düzen elbette çeşitli siyasal partileri içerecek, bunlardan birisi de devrimi yapan örgüt olacaktır. Böyle olunca devrimi yapan örgütün, yani Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, giderek Cumhuriyet Halk Fırkası'nın siyasal yelpazedeki yerini tanımlamak gerekir. Mustafa Kemal Paşa bir kere o geçiş döneminde bile karşı devrimlere, isyanlara, suikastlara rağmen çoğulcu ve özgürlükçü düzeni gerçekleştirmeye kalkışmış, bunun da asıl amacının ne olduğunu bir güzel göstermiştir ya, devrimin gerçekleştireceği demokrasi düzeni içerisinde partinin nerede yer alacağını da o denemeler sırasında kurulan partilerin daima solunda kalmak suretiyle belli etmiştir. Öyle ya, terakkiperver fırkada, serbest fırkada, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın sağında olan partiler değil midir? Şu halde Kemal Paşa için devrimin nihai amacı elbette demokrasinin, yani liberal burjuva ekonomi düzeninin geçerli olacağı bir cumhuriyet yönetimidir ama bu düzende kurulacak ve iktidarı oynayacak partiler arasında kendi devrimci örgütünün yeri ortanın solunda hayli radikal, temelde halkçı, uygulamada epeyce devletçi bir partidir. O yıllarda Türkiye'ye gelen Fransız Radikal Sosyalist Partisi lideri Herriot, CHP'nin programını kendi programlarına yakın bulmuştur. Bu ayrıntının önemi var. Zira Herriot'un partisi Fransız devrimini gerçekleştiren Jacobenlerin uzantısıdır. Şimdi gelelim başlangıçtaki o tersliğe. Sağcı Mustafa Kemal'e ve devrimine bakınca partisiyle devrimini bir tutuyor. O zaman partisi için koyduğu temellere bakınca onu solcu sanıyor. Devrimin nihai sonuçları için koyduğu kurallara bakınca benimsiyor. Solcuysa partisine ayırdığı yere baktı mı onu sola yakın, soldan sayıyor. Ama bu solculuğu sosyalist bir devrimle bütünleştirmesi gerektiğini düşünüp de devrimin genel amaçlarına bakınca aradaki farkları görüp sağcı diye içerliyor. Mustafa Kemal Paşa o dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi mümkün toplumsal aşamayı gerçekleştirdiği için ileri ama Türk toplumunun özel koşullarını çabucak görüp o koşullara uygun bir siyasal örgüt geliştirmek istediği için de solcu bir devrimcidir. Nitekim İnönü dönemindeki faşizan bürokrasi diktası deneyini yaşadıktan sonra bile sonunda bu partinin bugünkü yerine gelebilmesi, sosyal demokrat bir nitelik kazanabilmesi temelindeki bu kuvayi milliyeci maya sayesinde olmuştur. Hangisine karşı? Biraz eskilerimizden edebiyata bulaşmış olanlar elbette hatırlayacaklardır. 1954'te Ankara'da çıkan Mavi Dergisi'nde ben sosyal realist bir edebiyat için Atatürkçü bir platforma yaslanılabileceğini savunmuştum. Haklı mıydım, haksız mı? O ayrı bir yazı konusu. Burada ilişmek istediğim nokta sonraları toplumcuların Atatürk'ün toplumcu yanına kanıt diye sık sık gösterdikleri ünlü bir sözünü ilk defa orada benim kullandığımdır. Mavi, sayı 23, 1 Eylül 1954. O sözleri biliyorsunuz, birkaç gün önce kral arkadaşım Çetin Altan da Mustafa Kemal Paşa'nın çelişik sözlerini örnek vermek için aktardı. Hani Kuvayi Milliye'nin emperyalizme ve kapitalizme karşı olduğunu söylediği pasaj. Doğrusu ya, önceleri ben de o sözleriyle Mustafa Kemal Paşa'nın handise sosyalist bir yanını yakaladığımı sanmıştım. Nasıl sanmam? Açık açık, bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyet-i milliyece mücadeleyi caiz gören bir doktrini takip eden insanlarız, diyor. Bu sözleri Kuvayi Milliye'nin anti-emperyalist özellikleri, Kemal Paşa'nın sık sık tekrarladığı halkçılık tezleri uygulamasına yatkın olduğu devletçilik düşüncesiyle yan yana koydu mu, toplumcu takımının eğilimi iki yönde belirir. Ya Mustafa Kemal'in tüccardan yana, fabrikatörden yana, teşebbüs-ü şahsiden yana olan sözlerini görmezden gelmek, yani Mustafa Kemal'i sola çekmek, ya da Kurtuluş Savaşı önderinin fikirleriyle çelişik olduğunu ileri sürüp pragmatist devrimciliğinde karar kılmak. Ama acaba Mustafa Kemal'in o sözü gerçekten Çetin'in de sandığı gibi kapitalizme tümden karşı mı? Dikkatle ele alınırsa öyle olmadığı hemen fark edilir. Mustafa Kemal o konuşmasını halkçı, anti-emperyalist bir ulusal demokrat devrim lideri tavrıyla yapmıştır. Söz konusu cümlenin asıl bizi ilgilendiren kısmı şurasıdır. Halkçılık, sosyal düzenini emeğine hukuken dayandırmak isteyen toplumsal bir öğretidir. Biz bu hakkımızı saklı bulundurmak, istikbalimizi emin bulundurmak için heyet-i umumiyemizce, heyet-i milliyemizce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyet-i milliyece mücadeleyi caiz gören bir öğretiyi izleyen insanlarız. Dikkatle bakılınca siz de gördünüz değil mi? Atatürk burada emperyalizme ve emperyalizmin son aşaması olduğu kapitalizme çatıyor. Bizi yutmak isteyen yabancı kapitalizme. Yoksa heyet-i milliyemizin içinde bulunan ulusal bir kapitalizme değil. Cümlenin gelişinden açıkça görülüyor bu. Halkçılık diye bir düzen kurmak istiyoruz, diyor. Bu bizim hakkımızdır. Hem bu hakkımızı hem istikbalimizi saklı ve emin bulundurabilmek için heyet-i milliyemizce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı mücadeleyi caiz görmekteyiz. Peki kim yapacak bu mücadeleyi? Sosyalistlerin düşündüğü gibi proletarya mı? Hayır, cümlenin içinde onun cevabı da var. Heyet-i milliyece mücadeleyi, diyor. Yani bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı ulusun bütünüyle savaşacağız. Ulusun bütünüyle savaştık mı, ulusun içindeki kapitalizme karşı savaşmıyoruz demektir. Zira sosyalist öğreti zaten sorunu ulusal düzeyde değil sınıfsal düzeyde koyar. O düzeyde koyunca da mücadele uluslararası düzeyde ve kapitalizmle sosyalizm arasında geçer. Şu halde Kemal Paşa'nın sözleri, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ana çelişkisini yaratmak için söylenmiş sözlerdir. Doğrudan doğruya ulusal kapitalizme karşı söylenmiş söz değildir. Olamaz da zaten. Zira o toplumda ulusal anlamda bir burjuvazi, bir kapitalizm oluşmamıştır. Komprador kapitalizmi oluşturmuştur. Bu da yabancı kapitalizmin içerideki uzantısı olduğundan Kemal Paşa'nın bizi yutmak isteyen dediği yabancı kapitalizm olduğu meydandadır. Anlaştık mı? Buradan itibaren rejim elbette burjuva demokrasisi yönünde gelişecek, onu bu yönde geliştirmek devrimi yapan kadronun boynunun borcu olacaktır. Ama geçiş dönemi boyunca da halkçı devletçi bir tutumda kalmak nesnel koşulların önlenemez zorunluluğudur. Öyle de olmuştur zaten. Teşebbüs-ü şahsiyeye prim veren İzmir İktisat Kongresi'ni açık söylevinde Paşa, say, emek, misak-ı millisi fikrini ortaya atar. Neden? Henüz gerçek anlamda bir toplumsal kademeleşmenin varlığına inanmıyor da ondan. Bu inanmayışı yanlış mıdır? Hayır. O zamanki şahsi teşebbüs kalkınma yolunda hiçbir şey yapamayacak kadar cılızdır. Bu yüzden de CHP, Kuvayi Milliye'nin başından itibaren Mustafa Kemal'in savunduğu halkçılığa, devletçiliğe, inkılapçılığa sarılıp bir şeyler becermeye uğraşır. Bu da CHP'yi siyasal yelpazede solumtrak bir yere oturtur. Bana öyle geliyor ki Çetin'in rahatsız olduğu o çelişki gerçek bir çelişki değil. Atatürk'ün milyoner yetişmesini istemesi, başarmaya niyetlendiği demokratik devrimin doğal gereği. O hiçbir vakit sosyalist bir mücadele vermiyor. Emeğin hukukuna dayanan sosyal düzen dediği zaman sosyalizm değil anladığı. Bugün Bülent Ecevit'in de anladığı anlamda bir halkçılık. Onu da zaten şöyle tanımlamış. Kuvvetin, kudretin, hakimiyetin, idarenin doğrudan doğruya halka verilmesi. Sosyalist edebiyatta halk sınıf demek midir? Elbette hayır. Hatta halkçılık, narodniklik, uzun yıllar sosyalistlerin en çok çalıştığı bir siyasal akım olmuştur. Şöyle mi toparlayacağız? Mustafa Kemal'in solculuğu anti-emperyalistliğindedir, 1. Padişahçılığa karşı irade-i milliyetçiliğindedir, 2. Fakat bu solculuk sosyalistlik değildir, demokratik solculuktur. Demokratik devrim sürecinin olağan gelişmesinde ise burjuvazinin ön plana geçmesi, milyonerlerin yetişmesi doğal bir sonuç, ekonomik ve toplumsal bir zorunluluktur. Karşıt olsa bile... Sık sık eş dosta takılırım ben. Nasıl mı? Şöyle. Güneş doğduğu andan itibaren gece olmuş demektir. Gülerler, gülmeleri saçmaladığımı sandıkları için. Herkes de biliyor ki güneş doğdu mu sabah olmuş demektir. Bunun gibi insan doğduğu anda ölmeye başlar sözü de milleti güldürür. Neden? Nedeni var mı acanım? İnsan doğduğu anda yaşamaya başlar da ondan. Aksini söylemek saçma. Saçma mı? Neye göre saçma? Hani lisede okuturlar biçimsel mantık diye bir şey vardır ya. Ona göre saçma. Acaba diyalektik mantığa göre de saçma mı? Diyalektik karşıtların birliği ve çatışması temeli üzerinde geliştirilmiş bir mantık sistemidir. Formel dediğimiz Aristoteles mantığına hiç uymaz. Uymaz ne laf, karşıtıdır onun. Hadi madem ki vaktimiz de var, yerimiz de var, aralarındaki farkı ünlü formüllerle bir gözden geçirelim. Klasik mantığa göre nasıl deriz? A, A ise, B, A'nın karşıtı ise, A, B değildir. Tamam mı? Peki ya diyalektiğe göre nasıl söylenecek bu? Şöyle sanırım. A, A ise, B, A'nın karşıtı ise, A, B'yi kapsar. Şimdi gelelim benim o herkesi güldüren sözlerime. Bakalım sahiden o kadar saçma mıymışlar? Gün, gün ise, gece, günün karşıtı ise, gün geceyi kapsar mı kapsamaz mı? Hadi niye gülmüyorsunuz? Hayat, hayat ise, ölüm hayatın karşıtı ise, hayat ölümü kapsar mı kapsamaz mı? Gülün, gülün, bakın ne komik. Bu sözler hareket yasalarının gerçek gelişmesine uygundurlar. Gerçekten de gün doğduğu andan itibaren gece ondan dakika kazanmaya başlamış, günün içinde gece ile günün yani karşıtların hem birliği hem çatışması almış yürümüştür. Bir an için diyelim ki Mustafa Kemal bir yandan bağımsızlık, emeğe dayanan hukuk, halkçı bir düzen, emperyalizme ve kapitalizme karşı ulusal mücadele savlarını devrimci bir içerikle savunuyor. Bir yandan da kaç milyonerimiz var, kaç milyarderimiz var, olur mu böyle boktan şey deyip kapitalizme heves ediyor. Gerçekte adını andığı halkçılık bildiğimiz narodnik halkçılığı değil de sosyalizm. İstediği milyonerler milyarderlerle de basbayağı kapitalist bir sisteme özeniyor. Bu takdirde dahi acaba çelişikliğe mi düşmüş oluyor? Yoksa tarihsel ve toplumsal bir diyalektik durumu mu deyimliyor? Emperyalizme ve içerideki işbirlikçi komprador kapitalizmine karşı yürütülmüş bir devrim sürecinin nesnel verileri aynı zamanda ulusal burjuvazinin tarihsel özlemlerini içerir mi içermez mi? Bu özlemler elbette birbirlerine karşıttırlar. Karşıttırlar ya emperyalizme karşı savaş aşamasında birlikte mücadele eden sınıfların güç birliği sırasında beraberce belirlirler. Nasıl mı? Basbayağı. Sosyalizm kişisel mülkiyet tanımaz, tamam mı? Ama sosyalistlerin iktidar oldukları birçok yerlerde sosyalistler ilkin toprak reformu yapmış, topraksız köylülere toprak vermişlerdir. Lenin'in parolası da buydu. Lenin topraksız köylülere toprak dağıtırken hiç kuşkusuz sosyalizme aykırı hatta karşıt davranmış oluyordu. Demokratik devrim yapıyordu çünkü. Ama bu karşıtlık o koşullardaki devrimsel ve toplumsal gelişme sürecinin içinde saklı, tahtında müstesirdi. Bu bakımdan Anadolu İhtilali gerçekten oluşmuş ya da oluşma dönemindeki ulusal bir burjuvaziye onunla güç birliği eden bir işçi sınıfınca geliştirilmiş ve başarılmış olsaydı da Mustafa Kemal Paşa hem emperyalizme ve kapitalizme karşıyız hem de milyoner yetiştiriciyiz deseydi ileriki safhalardaki diyalektik gelişme sürecini deyimlemiş olmaktan başka bir şey yapmış olmayacaktı. Dedikleri arasında da bir çelişme bulunmayacaktı. Şundan ki Fransız Demokratik Devrimi işçi sınıfıyla burjuvazi tarafından el birliğiyle yapılmış, önce her iki tarafın özlemleri karşıt da olsalar açıklanmıştır. Burjuva düzene egemen olduktan sonradır ki işçi sınıfı bu kez o toplumsal ve ekonomik bütünün içindeki karşıtlık haline gelmiş, 1830-1848 gibi bir sıra devrim deneyine girişmiştir. Şurası apaçık bellidir ki 1789 devrimi potansiyel olarak hem sonradan 3. Cumhuriyet'in başına bela olacak o bilmem kaç yüz milyoner ailesini hem de işçilerin Paris Komününü karşıtların birliği ilkesine uygun olarak içermekteydi. Epeyce aydınlandı sanırım. Konuya yeniden dönüşüm diyalektik bilgi satmak için değildi elbet. Aristoteles mantığından gelme bir tartışma sistemini birçoğumuzun geçerli sayıp çelişki yakalayarak fikir ya da adam çürütmeye kalkışmasından. Çelişki eğer koşulların gerekirciliğinden gelen bir şeyse ne bir yanılgıdır ne de bir kendini yatsıma. Lenin, NEP uygulamasıyla ana amaçlarından ciddi biçimde uzaklaşıyordu, çelişiyordu hatta. Bu çelişki Lenin'in tutarsızlığı mıdır yoksa diyalektik esnekliği mi? Devrimcileri toplumsal yönden değerlendirirken uzun vadede ulaşmak istedikleri amaçların diyalektiğini gözden uzak tutmamalıyız. Mustafa Kemal Paşa 1919'da söylediğinden çok daha tüfekçi sözler de söylemiş olabilir ama bu geliştirilen hareketin anti-emperyalist, demokratik, milliyetçi niteliğini değiştirmez. Ama bu potansiyel olarak hele çağdaş uygarlık düzeyi mantığı içerisinde ileriki aşamalarında sosyalizmi de içerir. Zira Kemal Paşa iktisat bilmediğini söyler, içtimaiyat ile uğraşmadım der ama şunları da söyleyip kurucusu olduğu demokratik devrim düzeninde nasıl her değişikliğe açık olduğunu da belirler. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal hayatta, ekonomik hayatta, bilim ve fen alanında başarı kazanmak için tek gelişme ve yükselme yolu budur. Hayata ve geçime egemen olan hükümlerin zamanla değişmesi, gelişmesi ve yenileşmesi zorunludur. Şimdi elbet durumu diyalektik formülle açıklamak çocuk oyuncağı. Bir devrim demokratik devrimse, sosyalist devrim demokratik devrimin karşıtıysa, demokratik devrim sosyalist devrimi kapsar, içerir. İnönü diktası dönemi. İnönü diktası dönemi diyorum, İnönü Atatürkçülüğü diyorum. Bazıları, özellikle İsmet Paşa'yı Menderes'in çoğunluk tahakkümüne karşı özgürlük meleği olarak tanımış kişiler, bozuluyorlar. Önce ben de onlara bozuluyordum, sonra düşündüm haksızım. İnönü diktası dönemini sosyalist bilinciyle yaşamamışlardı. Değerlendirmeleri de yanlıştı bu yüzden. Kemal Paşa'nın ölümünden sonra İsmet Paşa'nın nasıl kademe kademe tek parti, tek şef, tek millet diye özetlenebilecek faşizan slogana doğru kaydığını, nasıl İsmet Paşalık'tan milli şefliğe terfi ettiğini, nasıl CHP örgütünü devletin temel örgütü haline getirip halk evleri ve köy enstitüleri aracılığıyla ne türlü bir kültürel yönlendirme hareketine giriştiğini ya yaşamamışlar ya da farkına varmamışlar. Bu bakımdan eğer eski sosyalistler benim tutuklunun günlüğünde dediğim gibi bir kırk karanlığından söz ediyorlarsa bu karanlığı sosyalist olarak yaşadıkları için ediyorlar. Bunun çok önemi vardır. O kadar vardır ki geçenlerde bir dost sosyalist sanatçı saydığı garip ozanlarında endüstri şiiri görülmediğinden yakınıyordu. Kendisi de o dönemde aynı çevrede yaşadığından onları sosyalist sanıyor. Oysa 40 kuşağı ozanlarında fabrika şiiri olduğu gibi kitabının adını fabrika koymuş olan adam bile çıkmıştır. İnönü diktasının özellikleri nelerdir peki? A. Dış politikada ilginç bir tarafsızlık gütmüştür. İlginç değişim boşuna mı? Hayır. Herkes de biliyor ki el altından Almanlara sempati duyanlar az değildi. Özellikle Almanlar Sovyetlere saldırdıktan sonra Ankara ile Berlin arasında von Papen'in çabalarıyla epeyce yakınlık sağlanmıştır. Hatta Nazilerin Kırım'da kurdukları, sanırım Edige Kemal ile Cafer Seyit Ahmet'in yönettikleri, Kukla Tatar Cumhuriyeti'ni de çaktırmadan destekledikleri iddia edilmiştir. Bir yandan da müttefiklerle kur yapıyor, böylelikle tarafsızlık sağlanmış oluyordu. Yine de Türkiye'nin savaşa sokulmaması bu dönemin sanırım en olumlu yanıdır. B. İç politikada devlet kapitalizmi en aşırı uçlara yükseltilmiş, her şey jandarma denetimine alınmıştır. Bu denetim bir çeşit savaş ekonomisi gereği olarak sürdürülüyor. Tek parti, tek şef, tek millet sloganı o derece ağır bir cezalandırma sistemiyle herkesin üzerine çökertiliyordu ki, rejimin gözdesi seçkinlerin dışında taşra burjuvazisi de, metropol burjuvazisi de bunaltılıyordu. Zaten varlık vergisi uygulaması komprador burjuvazisini iyice rejime düşman etmiş, bütün tedbirlerini önleyemediği kara borsa ise savaş sonrasının büyük tüccar ve sanayicileri için bir zenginleşme ve staj hizmetini görmüştür.